Küçük Arı, Chris Cleave, 9. Ayrım. Buyurun bayanlar, konaklamamız otel standartlarında değildir, kusura bakmayın. Ama bana 20 Polonyalı kızla aynı odayı paylaşıp da yönetiminin buna ses çıkarmayacağı bir otel gösterin. Işıklar söndükten sonra bazı hasatçılarımızın neler yaptıklarını bir görseniz, bana inanın, hayvanlarla uğraşmayı bırakıp film çekmeliyim. Albert gülüyordu ama biz 4 kız orada durmuş sadece ona bakıyorduk. Neden filmlerden bahsettiğini anlamamıştım. Benim köyümde her yıl yağmurlar dindikten sonra erkekler kasabaya gidip bir projektör ve mazotlu jeneratörle döner, iki ağacın arasına bir ip bağlarlardı. Bu ipin üzerine astıkları beyaz çarşafta film seyrederdik. Filmde ses olmazdı, sadece jeneratörün homurtusu ve ormandaki yaratıkların bağırmaları. Sizin dünyanızı böyle tanımıştık. Elimizdeki tek film Top Gun'dı ve onu 5 kez izledik. İlk seyredişimizi hatırlıyorum. Köyümüzün delikanlıları filmin silahla ilgili olduğunu sandıkları için heyecanlanmışlardı. Ama silahla ilgili bir film değildi. Her yere çok hızlı gitmek zorunda olan bir adamla ilgiliydi. Bazen motosikletle, bazen kendi kullandığı bir uçakla. Bunu köydeki çocuklarla tartışmış ve iki konuda karar kılmıştık. Birincisi, filmin adı aslında çok acelesi olan adam olmalıydı. İkincisi, filmin vermek istediği mesaj, adam bir günde her şeyi yetiştirme konusunda sıkışmamak için bizim yataktan çıkmayan kadın dediğimiz sarışın kadınla yatacağına daha erken kalkmalıydı. Hayatımda gördüğüm tek film buydu. Bu yüzden Albert film yapacağını söylediğinde ne demek istediğini anlamamıştım. Bir uçağı uçurabilecekmiş gibi görünmüyordu. Aslında Bay Ayers'ın bile mavi traktörünü onun kullanmasına izin vermediğini görmüştüm. Albert bizim ona baktığımızı gördü, kafasını salladı. Boş verin gitsin dedi. Bakın burada dolapların içinde battaniyeler ve havlular var. Bayan Ayers daha sonra sizin için yiyecek getirir. Siz kızları çiftliğin etrafında görürsem şaşırmam. 4 kız binanın tam ortasında durmuş, yatak sıraları arasında yürüyen Albert'i seyrediyorduk. Dışarıya gün ışığına çıktığında bile hala kendi kendine gülüyordu. Yevet de bize bakıp parmaklarıyla kafasına vurdu. Boş verin ona, beyaz adam delinin biri. En yakındaki yatağın kenarına oturup şeffaf plastik çantasından bir dilim kurumuş ananas çıkarıp çiğnemeye başladı. Ben de yanına oturdum. İsimsiz kız hala ağladığı için sarili kız onu yatırdı. Albert kapıyı açık bırakmıştı. Birkaç tavuk içeri girip yiyecek bulmak için yatakların altında dolaşmaya başladı. İsimsiz kız tavukların binanın içine girdiklerini görünce çığlık attı ve dizlerini göğsüne çekip yastığı önüne tuttu. Kocaman açılmış gözleriyle yastığın üzerinden bakarak orada oturdu. Dunlop Green Flash tenis ayakkabıları da yastığın altından çıkıyordu. Sakin ol tatlım, sana zarar vermezler. Onlar sadece tavuk, görmüyor musun? Evet de içini çekti. Yine buraya geldik ha, küçük böcek. Evet, yine buraya geldik. Bu kız iyi değil ha? İsimsiz kıza baktım, evet de bakıp haç çıkarıyordu. Evet dedim. Belki de en zor kısmı bu. Bizi serbest bıraktılar. Şu gözetim merkezinde bize her zaman şunu yap bunu yap diyorlardı, düşünecek zaman yoktu. Ama şimdi her şey birden sessizleşti değil mi? Bu tehlikeli, sana söyleyeyim. Bütün kötü anılar geri geliyor. Bu yüzden mi ağladığını düşünüyorsun? Bundan eminim tatlım. Şimdi her şey yeniden aklımıza geliyor, inan bana. Omuzlarımı silkip dizlerimi çeneme doğru çektim. Şimdi ne yapacağız Yvette? Bir fikrim yok tatlım. Bu ülkedeki bir numaralı problemimizi soruyorsan bana, geldiğim yerde barış yoktu ama binlerce söylenti vardı. Her zaman şu ya da bu iş için bir yerlere gidebileceğim fısıldanırdı. Ama burada problemimiz tam tersi, böcek. Barış var ama nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Ne dediğimi anlıyor musun? Yevette'nin gözlerinin içine baktım. Neler oluyor Yevette? Şu yaptığın numara nedir? Kağıtlarımız olmadan bizi nasıl saldılar? Yevette içini çekti. Şu mülteciler işleriyle uğraşan adamlardan birine bir iyilik yaptım, tamam mı? Bilgisayarda bir takım değişiklikler yaptı. Sadece doğru kutuyu işaretledi ve hop serbest bırakılacak isimler çıktı. Sen, ben ve diğer iki kız. Gözetim merkezinin memurları bir şey sormadılar. Sadece sabah ekrana gelen isimleri gördüler ve pat seni odandan alıp kapıyı gösterdiler. Sosyal hizmetler görevlisinin seni almaya gelip gelmemesi umurlarında değil. Gazetelerdeki memelere bakmakla meşguller. Artık buradayız, özgür ve zahmetsiz. Kağıtlarımız olmaması hariç. Evet ama ben korkmuyorum. Ben korkuyorum. Korkma. Yevet de elimi sıktı, gülümsedim. İşte benim kızım. Odada göz gezdirdim. Sarili kızla isimsiz kız altı yatak ötede uzanmışlardı. Yevet diye sokularak sordum. Bu ülkede tanıdığın biri var mı? Elbette tatlım. William Shakespeare, Lady Diana, Britanya savaşları hepsini tanıyorum. İsimlerini vatandaşlık sınavından öğrendim. Test edebilirsin. Hayır, demek istiyorum ki buradan çıkabilirsek gidebileceğin bir yer var mı? Elbette tatlım. Londra'da tanıdıklarım var. Jamaika'nın yarısı orada. Cole Harbour Lane'de yaşıyor. Muhtemelen yan tarafta yaşayan Nijeryalılardan şikayet ediyorlardır. Ya sen? Seni tanıdığın var mı? Şeffaf plastik çantamdan sürücü ehliyetini çıkartarak ona gösterdim. Üzerinde Andrew O'Rourke'un fotoğrafı olan küçük plastik bir karttı. Yevet de elini alıp baktı. Bu ne böyle? Sürücü ehliyeti, üzerinde adamın adresi var. Onu ziyaret etmeye gideceğim. Yevet de fotoğrafa daha yakından baktı. Sonra uzaklaştırıp gözlerini kısarak baktı. Sonra tekrar yakından baktı. Gözlerini kırpıştırdı. Bu beyaz bir adam. Küçük böcek. Biliyorum. Tamam tamam. Sadece kontrol etmek içindi. Sadece kör ya da aptal olup olmadığını anlamak için. Gülümsedim ama Yevet de gülmedi. Beraber olabiliriz tatlım. Neden benimle Londra'ya gelmiyorsun? Eminim orada senin insanlarını da bulabiliriz. Ama onları tanımayacağım Yevet de. Onlara güvenip güvenemeyeceğimi bilemeyeceğim. Ne, bu adama güveniyor musun? Onunla tanışmıştım. Affedersin böcek ama bu adam senin tipin gibi durmuyor. Onunla benim ülkemde tanıştım. Bu iş adamının Nijerya'da ne işi varmış? Plajda tanışmıştık. Yevet de başını geriye atıp elleriyle kalçalarına vurdu. Ho ha ha ha, şimdi anlıyorum. Bir de senin bakire olduğunu söylüyorlar. Kafamı salladım. Öyle bir şey değildi. Öyle bir şey olmadığını söyleme bana. Bayan küçük seksi böcek. Sana bu değerli evrağı vermesi için ona bir şeyler yapmış olmalısın. Karısı da vardı Yevet de. Çok güzel bir kadın. Adı Sara. Peki bu sürücü ehliyetini neden verdi sana? Karısı o kadar güzel ki şöyle mi düşündü acaba? Lanet olsun, buna ihtiyacım yok artık. Karım o kadar güzel ki artık hiç araba kullanmayacağım, evde oturup karımı seyredeceğim. Başımı çevirdim. Ya ne? Çaldın mı yoksa? Hayır. Ne peki? Ne oldu? Bu konuda konuşamam. Bu başka bir hayatta olmuştu. Süslü İngilizceni öğrenmek için çok zaman harcamış olmalısın küçük böcek. Çünkü bu delice bir konuşma. Sadece bir hayat yaşarsın tatlım. Hayatının bir kısmını beğenmemenin bir anlamı yoktur. Çünkü o senin parçan olmaya devam eder. Omuzlarımı silktim, sırt üstü yatağa yattım. Tavandan sarkan en yakın zincire baktım. Her bir halka bir öncekine ve sonrakine bağlıydı. Benim gibi bir kızın onu kırması çok zordu. Zincir tepe camından gelen ışığın altında öne arkaya doğru sallanıyordu. Sanki bir ucundan çekip diğer ucuna ulaşacakmışsın gibi. Bir kuyudan kovayı çekmek gibi. Sanki en sonunda ucunda hiçbir şey olmayan kırık bir uçla kala kalmayacakmışsın gibi. Andrew ve Sarah'la tanıştığım günü hatırlamak benim için çok zor Yevette. Şimdi onları ziyaret etmeye gitmeli miyim, gitmemeli miyim karar veremiyorum. Bana her şeyi anlat böcek. Sana iyi gelip gelmeyeceğini söyleyebilirim. Bunu seninle konuşmak istemiyorum Yevette. Yevet de yumruklarını kalçasına koyarak büyük gözlerini üzerime dikti. Nasıl istersen, küçük bayan Afrika, gülümsedim. Eminim senin de hayatında konuşmak istemediğin kısımlar vardır Yevet de. Sadece seni kıskandırmamak için anlatmayacağım şeyler böcek. Sana hayatımdaki kolaylıkları ve lüksü anlatacak olursam kıskançlığından çatlarsın. Şu sarili kız da etrafa dağıtılanları süpürmek zorunda kalır. Bana sorarsan yeterince yorgun görünüyor. Hayır, ciddiyim Yevette. Seni İngiltere'ye getiren şeyin ne olduğunu anlatır mısın? Yevette gülümsemeyi bıraktı. Hah, insanlara bana neler olduğunu anlattım. Asla inanmadılar. İnsanlar Jamaika'nın güneş ışığı, kenevir ve Yahrastafari'den ibaret olduğunu sanıyorlar. Ama öyle değil. Politik olarak yanlış taraftaysan böcek canını yakarlar. Ve ailenin de canını yakarlar. Ve bu acı haftada bir kez dondurma yiyememek gibi bir şey değildir. Benim için acı aynı senin gibi çocuklarının kanına uyanmaktır. Evinin ebediyen sessizleşmesidir. Amin. Yevette tamamen susmuştu, terliklerine baktı. Elimi eline koydum. Başlarımızın üzerinde zincirler sallandı, sonra Yevette içini çekti. Ama insanlar ülkemin böyle olduğunu asla inanmadılar. Peki, genel merkezdeki adama ne anlattın? İltica mülakatında mı? Ona ne söylediğimi bilmek mi istiyorsun? Evet. Yevette omuz silkti. Beni bu yerden çıkartırlarsa benimle ne isterlerse yapabileceklerini söyledim onlara. Anlamadım. Yevette gözlerini yuvarladı. Neyse ki merkezdeki adam senden daha zekiydi. Görüşme odalarının hiç penceresi olmadığını fark etmedin mi? Sana yemin ederim, teklifimin üzerine öyle atladı ki, bu adamın karısı bacaklarını 10 yıldır çaprazlama tutuyor olmalı. Ve sadece bir gün olduğunu sanma. Kağıtların hazırlanması tam 4 mülakat sürdü. Ne dediğimi anlıyor musun? Elini okşadım. Ah evet de. Hiçbir şey değildi böcek. Jamaika'ya geri gönderilecek olursam bana yapacaklarıyla karşılaştırıldığında hiçbir şey. Yevette gülümsedi. Yaşlar gözlerinden süzülerek yanaklarından aktı. Gözyaşlarını silmeye ve ben de ağlamaya başladım. Yevette de benim yaşlarımı sildi. Çok komikti. Çünkü ağlamamızı durduramıyorduk. Yevette gülmeye başladı. Sonra ben de güldüm. Güldükçe daha çok ağlamaya başladık. Sonunda o kadar gürültü yaptık ki sarili kız kendi dilinde çılgın bir şekilde konuşan isimsiz kızı rahatsız etmememiz için bize ıslık çaldı. Of, halimize bak böcek, ne yapacağız? Bilmiyorum gerçekten. Genel merkezdeki adamla yaptığın şeyden dolayı mı serbest bırakıldığını düşünüyorsun? Bunu biliyorum böcek. Adam bana tarihini bile söylemişti. Ama sana neden kağıtlarını vermedi? Ah ah, kağıt yok. Bunun onun yetkisini aştığını söyledi, anlıyor musun? Memurların bizi serbest bırakması için sadece bilgisayarda bir işaretleme yaptı ve benim adım çıktı. Ama göçmenlik başvurusunu soruyorsan o farklı bir mesele. Yani şu anda yasa dışı mısın? Yevette başını salladı. Sen ve ben böcek, ikimiz de. Sen, ben ve diğer ikisi, dördümüz de. Genel merkezdeki adamla yaptığım iş için bırakıldık. Neden dördümüz Yevette? Sadece beni serbest bırakırlarsa şüphe çekeceğini söyledi. Peki bizi nasıl seçti? Yevette omuzlarını silkti. Gözlerini kapayıp kalemle listeden işaretledi. Kafamı sallayıp gözlerimi yere indirdim. Ne var dedi Yevette, beğenmedin mi böcek? Sizin için yaptığım şeyin kıymetini bilmeniz lazım. Ama kağıtlarımız olmadan hiçbir şey yapamayız Yevette, bunu görmüyor musun? Kalsaydık, normal prosedüre devam etseydik belki bizi kağıtlarımızla serbest bırakırlardı. Ah böcek ah, işler öyle yürümüyor. Ne Jamaikalılar ne de Nijeryalılar için. Şunu kafana sok. Tatlım, normal prosedürün tek bir sonu vardır. Sınır dışı. Heceleri avucuyla alnıma vurarak söyledi, sonra gülümsedi. Eğer bizi sınır dışı ederlerse geri döndüğümüzde öldürülürüz, doğru mu? Ama şimdi en azından bir şansımız var tatlım. Buna inanmalısın. Ama yasa dışı olunca çalışamayız Yevette. Para kazanamayız, yaşayamayız. Yevette omuz silkti. Ölünce de yaşayamazsın. Bunu anlayacak kadar zekisin. İçimi çekerek başımı salladım. Yevette dişlerini göstererek sırıttı. Görmek istediğim bu işte dedi. Senin gibi genç biri gerçekçi olmalıdır. Şimdi dinle. Şu tanıdığın İngilizler bize yardım edebilirler mi? Sürücü ehliyetine baktım, bilmiyorum. Ama başka kimseyi tanımıyorsun değil mi? Hayır. Eğer seninle gelirsem oraya gittiğimizde ne yapacağız? Bilmiyorum. Belki bizden kağıtlarımızı sormayacak bir yerde bir iş bulabiliriz. Senin için kolay, zekisin, güzel konuşuyorsun. Senin gibi bir kız için iş çok. Sen de güzel konuşuyorsun Yevette. İyi konuşan bir kadını yutmuş gibi biri gibi konuşuyorum. Aptalım biriyim, görmüyor musun? Aptal değilsin Yevette. Hepimiz bu kadar ileri gitmişken, hayatta kalmayı başarabilmişken nasıl aptal olabiliriz? Aptallar buraya kadar gelemezdi, inan bana. Yevette bana doğru eğilerek fısıldadı. Ciddi misin sen? Sarılı kızın taksinin karşısında nasıl kıkırdadığını görmedin mi? Tamam, sarılı kız çok zeki olmayabilir. Ama hepimizden daha güzel. Yevette gözlerini kocaman kocaman açarak şeffaf çantasını kendine çekti. Buna kırıldım böcek. Nasıl onun en güzelimiz olduğunu söylemeye cüret edersin? Ananas dilimlerimi seninle paylaşacaktım ama artık başının çaresine bak tatlım. Kıkır kıkır güldüm. Yevette gülümseyerek başımı okşadı. Sonra hızla arkaya döndük çünkü isimsiz kız haykırıyordu. Yatağında ayağa kalkmış, kağıtlarla dolu çantasını iki eliyle göğsüne bastırmıştı, yeniden çığlık attı. Durdurun onları, gelmesinler, hepimizi öldürecekler. Anlamıyorsunuz kızlar. Yevette ayağa kalkıp ona doğru ilerledi, isimsiz kıza baktı. Tavuklar terliklerin etrafında gıdaklayarak eşeleniyorlardı. Dinle tatlım. Bunlar seni öldürmeye gelen adamlar değil. Daha önce de söyledim. Tavuk bunlar. Onlar bizden daha çok korkuyorlar. Bak. Başını yere eğerek bir grup tavuğun arasına daldı. Çırpılan kanatlar ve uçuşan tüyler arasında büyük bir patırtı koptu. Tavuklar şiltelerin üzerine atladılar. İsimsiz kız çığlıklar atarak Dunlop Green Flash tenis ayakkabılarıyla tekmeledi onları. Birdenbire çığlık atmayı kesip bir şey gösterdi. İşaret ettiği yerde bir şey göremedim. Çünkü her taraf tavuk tüyü ile dolmuştu. Tepe camlarından süzülen parlak gün ışığında uçuşuyorlardı. İşaret ettiği parmağı titriyordu. Bak bak, benim çocuğum diye fısıldadı. Bütün kızlar baktık ama tüylerin dökülmesi durduğunda görülecek bir şey yoktu. İsimsiz kız gri zemindeki parlak ışık demetine gülümsüyordu. Gözlerinden yaşlar dökülüyordu. Çocuğum dedi ve kollarını ışık demetine doğru uzattı. Parmaklarının titrediğini gördüm. Yevette'ye ve sarili kıza baktım. Sarili kız bakışlarını indirdi. Yevette omuz silkti. Tekrar isimsiz kıza baktım. Çocuğun adı ne diye sordum. İsimsiz kız gülümsedi, yüzü ışıldadı. Bu Abira, en küçük kızım. Ne kadar güzel değil mi? Onun baktığı yere baktım. Evet, çok sevimli. Yevette'ye baktım ve gözlerimi kocaman açtım. Çok sevimli değil mi Yevette? Ah evet, elbette. Tam bir gönül çelen. Adı ne demiştin? Abirah. Çok hoş. Dinle Abirah, neden benimle gelip şu kuşları dışarı çıkarmama yardım etmiyorsun? Böylece Yevette, sarili kız ve isimsiz kızın en küçük kızı, tavukları binadan dışarı çıkardılar. Ben isimsiz kızın yanında oturup elini tuttum. Kızın çok yardımsever. Bak tavukları nasıl kovalıyor dedim. İsimsiz kız gülümsüyordu, ben de. Sanırım kızının geri gelmesi ikimiz için de iyi olmuştu. Evdeki kızlara bu hikayeyi anlatacak olsaydım onlara yetenek sözcüğünü açıklamam gerekirdi. Biz mülteciler çok yetenekliyizdir. İhtiyacımız olan şeylerden yoksunuzdur. Çocuklarımız mesela. Ve bazı şeyleri bir yerlere çekmekte ustayızdır. İsimsiz kızın bir parça güneş ışığıyla neler yapabildiğini görmek bunu anlamaya yeter. Ya da sarili kızın boş plastik çantasını sarı renkle doldurmasını görmek. Tekrar yatağa yatıp zincirlere baktım. Bugün ışığını, bu sarı rengi belki bundan daha fazla göremeyecektim diye düşündüm. Belki hayatımın yeni rengi griydi. Gri renkli gözetim merkezinde 2 yıl geçirdikten sonra şimdi yasa dışı bir göçmendim. Bu onlar sizi yakalayana kadar özgürsünüz demektir. Bu gri bir boşlukta yaşıyorsunuz demektir. Nasıl yaşayacağımı düşündüm, mümkün olduğunca sessiz yaşanacak yılları düşündüm. Renklerimi saklayarak, gölgeler ve alacakaranlık içinde yaşayarak, iç çekip derin bir nefes almaya çalıştım. Bu zincirlere baktığımda ağlamak istedim ve gri rengi düşündüm. 9. ayrımın sonu, sayfa 103, devamı 10. ayrımda.